Ayrım 3. Atatürk sesleniyor. Hıvzı Topuz. Sayfa 35. Bu konuşmanın ertesi günü Fethi Bey kolları sıvayarak yeni bir parti tüzüğünün hazırlanması işine girişti. Fırkaya katılacak olanları en yakın arkadaşları arasından seçti. Gazi de kendisine yeni isimler öneriyordu. Çocukluk arkadaşı Nuri Jonker partinin genel sekreterliğine getirilecekti. Gazi'nin kız kardeşi Makbule Hanım da partiye üye olacaktı. Ahmet Ağaoğlu, ünlü şair Mehmet Emin Yurdakul, İstanbul Milletvekili Süreyya Paşa ve daha birçok milletvekili yine Gazi'nin ve Fethi Okyar'ın isteğiyle partiye katıldı. Partinin kurulması bazı çevrelerde danışıklı dövüş olarak yorumlanıyordu. O sıralarda bir gün yine Yalova'da Gazi, Ahmet Ağaoğlu, İsmet Paşa hep birlikte yemek yiyorlardı. Gazi Ahmet Ağaoğlu'na partinin kuruluşu hakkında düşüncelerini sordu. Ağaoğlu da şöyle dedi. Ben öteden beri iki partinin var olmasını isterdim. Ama yeni bir partinin böylece bir danışma ve anlaşma sonucu yaratılmasının hiç ördeğini görmedim. Bu yüzden tereddütler içindeyim. Size karşı doğruluktan ve açıklıktan hiç ayrılmadım. Ama bu işi ben biraz yapay olarak görüyorum. Bu sözler Gazi'yi sinirlendirdi. Ağaoğlu Gazi'nin yüzüne bakamaz oldu ve sandalyesini biraz geri çekerek gizlendi. Ama onun bu davranışı Gazi'nin gözünden kaçmadı. Ahmet Bey, sandalyenizi lütfen öne alın, ne düşündüğünüzü açık açık söyleyin diye seslendi. Bunun üzerine Ahmet Ağaoğlu şöyle dedi. Paşam, benim prensibim size karşı düşüncelerimi açık açık söylemektir. Ama sinirleniyorsunuz, şimdi ben ne yapayım? Gazi sinirlenmeyeceğim. Düşündüklerini söyle dedi. Ağaoğlu da pekala paşam dedi. Parti kurmanın bir yolu vardır. Siz de bilirsiniz ki halk fırkası içinde birbirleriyle anlaşamamış, uyuşamamış ve ilk fırsatta çarpışmaya hazır iki topluluk bulunur. İlericiler ve gericiler. Bunlar bugün aynı partinin bayrağı altında yan yana oturuyorlar. Yarın onlara düşüncelerini özgürce açıklama fırsatı verilse parti hemen ikiye bölünür. Gazi bastı kahkahayı. Bu fikir Profesör Bey'in aklına gelmiş de kimsenin aklına gelmemiş sanki. Biz önce de onu düşündük ama o bırakmadı. Gazi o derken İsmet Paşa'yı kastediyordu. İsmet Paşa da bu söz üzerine şöyle dedi. Benden yana olanların bir tabur gibi arkamdan gelmelerini istemem. Siz ne zaman söz istediniz de vermedim. Partide ve mecliste özgürlüklerin daralmasından söz ediyorsunuz. Ne zaman sizin konuşmanıza engel olduk? Dipnot, Kılıç Ali, Kılıç Ali'nin hatıraları hazırlayan Hulusi Turgut, İş Kültür 17. basım 2015, sayfa 588-93. Ağaoğlu da şunları söyledi. Paşam, çekindiğimiz sizi kuşatan havadır. O hava dağılmadan kimsede söz söyleme cesareti kalmaz. Dipnot Soyak, adı geçen eser, sayfa 503-504. Konuşmalar uzadıkça hava geriliyor ama Gazi bu tartışmalardan çok zevk alıyordu. Bütün eleştirileri büyük bir toleransla karşılıyordu. Bir yandan devrimlerin korunması için gereken önlemleri alıyor, öte yandan da Avrupa'daki tek parti ideolojisini savunanlara şiddetle karşı çıkıyordu. Serbest fırkanın kuruluşu hazırlıkları içinde Fethi Bey gazetecilere şöyle diyordu. Fırkamız liberal ve cumhuriyetçi bir parti olarak halk fırkasının sol yanında çalışacaktır. Sola yönelmemizin ölçüsü halkın eğilimlerine göre düzenlenecektir. Bu sözleri anlamak ve yorumlamak pek kolay değildi. Fethi Bey konuşmasını şöyle sürdürüyordu. CHP ile işbirliği içinde olacağım. Acı çeken halkın sıkıntılarına çare bulacağım. Hükümet hata ederse mecliste eleştireceğim. Büyük Başkan'ın, yani Gazi'nin, tuttuğu laiklik ilkesi üzerinde çalışmak arzusundayız. Gazi Hazretleri devlet işlerinin eleştirilmesini kabul eden ve bunlardan haz duyan bir dehadır. Gençlik arkadaşlığımız döneminde kendilerinin en çok nefret ettikleri şey, meşrutiyeti getirenlerin böyle bir yaklaşıma karşı olmalarıydı. Bizim muhalefetimiz nezaket çerçevesinde olacak ve hiçbir zaman ciddiyetini yitirmeyecektir. Bu sözler çok etkileyiciydi ama nasıl gerçekleşecekti? Böyle bir girişim bir süre sonra fiyaskoyla sonuçlanabilirdi. O zaman her şey daha kötü olabilirdi. Gerçekten de olaylar bambaşka bir yönde gelişti. Parti 12 Ağustos 1930'da kuruldu, 2 ay sonra da belediye seçimleri yapılacaktı. Fethi Bey 4 Eylül'de İzmir'de büyük bir coşkuyla karşılandı, yer yerinden oynadı, CHP bürosu taşlandı, İsmet Paşa'nın resimleri yırtıldı, polisin açtığı ateşle 14 yaşında bir öğrenci öldü. Halk galeyan içindeydi. Ölen çocuğun babası oğlunun cesedini Fethi Bey'in ayaklarının dibine sererek ''İşte size kurban'' diye haykırdı. ''Başka kurbanlar da veririz. Yeter ki siz bizi kurtarın.'' Fethi Bey'in bu kargaşayı önleyecek gücü yoktu, şaşırıp kalmıştı. Bu işe giriştiğine bin pişmandı. Hükümet de seçimleri serbest fırkanın kazanmaması için her türlü yolsuzluğa başvurmaktan geri kalmıyordu. Ortalık kaynıyordu. Seçim kampanyaları sırasında serbest fırkanın Alsancak Stadyumunda bir gösteri yapacağı ve Fethi Bey'in orada konuşacağı ilan edilmişti. Valilik bunu yasaklayınca Fethi Bey Gazi'ye bu baskı girişimini bildirdi. Devlet başkanının burada ne yapması beklenirdi? Kendisi aynı zamanda CHP genel başkanıydı. Dikta rejiminin doğası diktatörün bu yasağı onaylaması gerekmez miydi? Hayır, Gazi diktatör değil, aydın bir devlet başkanıydı. Fethi Bey'e hemen şu yazıyı gönderdi. Bunun bir kopyasını da İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'ya iletti. Anlıyorum ki sana nutkunu söyletmek istemiyorlar. Fakat sen mutlaka nutkunu söyleyeceksin ve rastlayacağın herhangi bir engeli derhal bana bildireceksin. Güvenliğin sağlanması için Başbakan, İçişleri Bakanı ve İzmir Valisi gereken önlemleri almakla yükümlüdürler. İmza Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal. Bunun üzerine İsmet Paşa bir telgraf çekerek karşı fırka yöneticilerinin düşüncelerini tam bir özgürlük içinde açıklayabilmeleri için bütün önlemlerin alınmasını istedi. İşte Gazi'nin demokrasi anlayışı buydu. Devlet başkanı olarak tarafsızlık ilkelerini uyguluyordu. Ben yaptım oldu, ben anayasa falan dinlemem gibi sözler Gazi'nin ağzından bir kez bile duyulmadı. Bu aralık Gazi'nin Amerika'daki başkanlık sistemini benimseyerek hem devlet başkanı hem de başbakan olması yolunda söylentiler çıkarıldı. Gazi'nin hiç böyle bir hırsı yoktu. Bu söylentiler üzerine bir akşam Gazi, Çankaya'ya İsmet Paşa ile birlikte Fethi Bey'i ve Serbest Fırka Genel Sekreteri Nuri Jonker'i yemeğe çağırdı. Gazi 100 yıl sonra bile güncelliğini yitirmeyecek olan şu sözleri söyledi. Arkadaşlarımın içinde başbakanlık yapacak kişiler çoktur. Ama bir gün millet benim başbakan olmamı isterse bu görevi büyük bir alçak gönüllülükle kabul ederim. Ama benim hem başbakan hem devlet başkanı olmamın imkanı yoktur. Amerikan sistemini uygulamayı hiçbir zaman aklıma getirmedim. Sistemsiz ve kavramsız bir biçimde reisi cumhurlukla başbakanlığı birleştirmeyi düşünecek adam değilim. Düşünecek adam olmadığımı millet bilir. Böyle düşünenler çok bedbaht adamlardır. Salondakiler bu sözleri sevinçle karşıladılar ve Gazi'yi içtenlikle alkışladılar. Bir akşam Gazi Çankaya Köşkü'nde Hasan Rıza Soyak'la sohbet ediyordu. Hasan Rıza Bey o günlerde yurttaki bazı huzursuzluklardan söz etti. Bu tür kargaşalık ve bölücülükler nasıl önlenebilirdi? Muhalefetin coşkusu bazı çevrelerde endişe uyandırıyordu. Belediye seçimlerinin sonuçları gelmeye başlamıştı. Gazi Hasan Rıza Bey'e hangi fırka kazanıyor diye sorunca Hasan Rıza Bey soğukkanlılıkla "Tabii bizim fırka paşam" diye cevapladı. Gazi durumu biliyor ve sonuçları yorumlamakta güçlük çekmiyordu. Yapay bir gülümsemeyle "Hayır efendim, hiç de öyle değil" dedi. "Hangi fırkanın kazandığını ben sana söyleyeyim. Kazanan hükümet fırkasıdır çocuk. Yani jandarma, polis, nahiye müdürü, kaymakam ve valiler. Bunu böyle bilesin." Gazi'nin bu sözleri olaya nasıl bir objektif gözle baktığını, hükümetin baskısını çok iyi değerlendirdiğini ortaya koyuyordu. Serbest fırkanın katıldığı belediye seçimleri Türkiye'deki siyasal havayı çok bulandırmıştı. Gazi de üzüntüler içindeydi. İşte o günlerde Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak bir sabah Çankaya Köşkü'nde Gazi'nin izlenimlerini öğrenmeye gitti. Soyak eski köşkün yatak odasına girmişti. Gazi beyaz keten gecelik entarisiyle geniş koltuğa bağdaş kurmuş, gazeteleri gözden geçiriyordu. Hasan Rıza Bey'i karşısında görünce son haberleri sordu. O da şöyle dedi. "Paşam, ben durumu kötü görüyorum. Gazeteler yazmıyor ama birçok yerde tekkeleri süpürüp temizlemeye başlamışlar. Fesler ısmarlanmış, irtica ayaklanacakmış gibi bir hava var. Şimdi ne olacak paşam?" Partilerin başında olan arkadaşlar beni dinleselerdi bu durum yaratılmazdı. Bir kere olan olmuştur çocuk. Şimdi ben devlet başkanlığına çekilerek partimin başına geçmeyi düşünüyorum. Serbest fırkanın başındakilerle birlikte bu anarşik havayı yok etmeliyiz. Yolumuza ondan sonra devam etmeliyiz.
Paşam ya onlar iktidara gelirlerse?
Olabilir. Biz hiçbir zaman daima iktidarda kalacağız demedik ki.
Peki ya onlar devrimlere karşı çıkarlarsa?
Ha bak işte bu olmaz. Sen, ben ve bizim gibiler mutlaka devrim ilkelerini korumak zorundayız.
Peki o zaman Cumhurbaşkanı kim olur?
Meclis en uygun kişiyi seçer. Zaten biliyorsun anayasamızda Cumhurbaşkanına geniş yetkiler verilmiş değildir. İşte Nuri Canker Bey var ya öteden beri Cumhurbaşkanlığına isteklidir. Onu seçeriz. Tam yansız bir devlet başkanı olur.
Gazi elbette şaka ediyordu. Nuri Canker onun en yakın arkadaşlarından biriydi. Onunla her zaman bu konuda şakalaşmışlardı. Hatta bir gün Gazi'ye ben Cumhurbaşkanlığını sana verilen tahsisatın yarısıyla yaparım demişti.
Bir akşam da yine böyle sohbet ederlerken Gazi ona Nuri ben yoruldum. Başkanlıktan çekileceğim. Yerime de seni aday göstereceğim demiş. O da olur ya neden olmasın diye karşılık vermişti. Demek kabul ediyorsun.
Sen öyle istedikten sonra?
Âlâ, şimdi söyle bakalım, ilk iş olarak ne yapardın?
Seni memleketten sürerdim.
Amma ettin ha, iyiliğe böyle mi karşılık vereceksin?
Verilmez, verilmez ama sen bu memlekette kaldıkça kim bana metelik verir? Ben seni yurt dışına sürmezsem sen beni sürersin.
Gazi bu şakanın dışında gerçekten de zaman zaman Cumhurbaşkanlığından ayrılıp hükümetin başına geçmeyi düşünmüştür. Amacı ülkede esen bu gergin havayı yatıştırmak ve iki parti arasındaki ilişkilerin uygun bir biçimde gelişmesini sağlamaktı. Serbest fırka böylece daha kolay çalışma olanaklarına kavuşacaktı. CHP azınlıkta kalsa bile bunu hoşgörüyle karşılayacak ama büyük bir üzüntü duyacaktı. Bu konuyu görüşmek için Fethi Okyar ile Nuri Canker'i 13 Kasım 1930 akşamı Çankaya'ya çağırdı. Her ikisi de Gazi'ye çok saygılı davranıyorlar ve paşayı eleştirmekten çekiniyorlardı.
Fethi Bey ne arkadaşlarımın arasından ne dışarıdan kimse size karşı çıkamaz dedi.
Gazi hayır çıkabilir deyince Fethi Bey dayatarak çıkamaz dedi. İsterseniz şimdi konunun temeline inelim. Siz bugün partilere tarafsız davranıyorsunuz ama yarın genel seçimlerde nasıl tarafsız davranabilirsiniz bilemiyorum.
Ben o zaman Cumhurbaşkanı durumunda olmayacağım.
Peki kim Cumhurbaşkanı olacak?
O zaman o makamda bir başkası olacak.
Ama biz sizinle anlaştık. Başkası bu anlaşmaya uymayabilir.
Anlaşıldı, siz fırkayı dağıtmak istiyorsunuz.
Evet. Biz kimse baskı altında kalmasın istiyoruz. Fırkayı dağıtalım. Siz kendi fırkanızı korumak için fırkamızı feda ediyorsunuz. Biz bu koşullar altında bu işi yapamayacağımızı söylüyoruz. Başta bu işi yanlış anlamışız diye kabahati üzerimize alırız.
Öyleyse arkadaşlarınızla konuşup bir karar alın. Üçlü toplantı böylece tatsız bir havada sona erdi, dağıldılar. Ertesi günde serbest fırka yöneticileri bir araya gelerek son durumu tartıştılar ve sonunda partinin dağılmasına karar verdiler. 16 Kasım 1930'da Nuri Canker bu fesih yani dağılma kararını Gazi'ye götürüp okudu. Karar ertesi gün bütün halka duyuruldu. Gazi de o akşam 8-10 yakınıyla bir yurt gezisine çıktı. Geziye çağrılanlar arasında Şükrü Kaya, Reşit Galip, Memduh Şevket Esendal, Tevfik Bıyıklıoğlu, Hasan Ali Yücel, Ahmet Hamdi Başar da vardı. Tren akşamüstü Ankara'dan Kayseri'ye doğru ilerlerken Gazi geziye katılanları özel vagonunda masa başına topladı. Herkes Gazi'nin serbest fırka konusunu gündeme getirmesini bekliyordu. Nitekim de öyle oldu. Gazi derhal beklenen soruyu patlattı.
Arkadaşlar, serbest fırkayı kaldırmakla iyi mi ettik?
Herkes teker teker söz alarak bunun çok doğru olduğunu belirtiyordu. Söz sırası Ahmet Hamdi Başar'a gelince şöyle dedi.
Serbest fırkanın kurulması bünyemizdeki bir hastalığın ortaya çıkmasına neden oldu. İyi de oldu. Ama serbest fırka bu hastalığa çare bulamazdı. Ülkeyi ölüme götürebilirdi. Onun sunduğu program liberalizmdir. Liberalizmi kabul etmek ülkeyi sömürge durumuna getirir. Ülke parçalanır ve yok olur. Onların programı dünyada 100 yıl önceki yaşamın programıdır ve geriliğe dayanır.
CHP ise devrimcidir. Böyle bir partinin karşısına ancak daha devrimci bir parti çıkabilir. Bu yüzden ben bu partinin kapatılmasını çok yerinde buluyorum.
Bu sözler Gazi'nin çok hoşuna gitti. Tren ertesi gün Kayseri'deydi. Orada toplantılar yapıldı. Daha ertesi gün Sivas'a vardılar. Hükümet konağında verilen bir akşam yemeğinde Gazi'nin muzipliği tuttu. Herkesi sınava çekmeye başladı.
Vali beyefendi, iktisat ne demektir, tarif eder misiniz?
Şükrü Kaya Bey, liberalizmi tarif eder misiniz?
Şükrü Kaya bu soruya doğru dürüst yanıt veremeyeceğini anlayınca topu Ahmet Hamdi Başar'a atarak şöyle dedi.
Efendim, müsaade buyurursanız bunu genç iktisatçımız Hamdi Bey söylesin.
Peki Hamdi beyefendi, bize liberalizmi anlatır mısınız?
Gazi Serbest Fırka'nın liberal ekonomi politikasını kafasına takmıştı bir kez. Parti kapatılmıştı ama hala buna yanıt arıyordu. Hamdi Bey şöyle dedi.
Paşam, bu sistem bundan 1,5 yüzyıl önce Batı uygarlıklarının temeliydi. Bu sayede uygarlığın büyük yapıtları ortaya çıktı. Fakat sömürgelerin ve geri kalmış ülkelerin sömürülmesi sonucu bugün artık liberalizm iflas etmiş bir sistemdir.
Gazi bu tarifi çok beğendi ve şunları ekledi. Evet, liberalizm sömürgelerde uygulanmıştır. Oysa biz sömürge değiliz ve olmayacağız. Liberalizmi düşünmek devrimi inkar etmektir.
Gazi böylece Serbest Fırka'nın kapatılmasını haklı gösterecek bir nedene parmak basıyordu. Birinci neden, Serbest Fırka girişimiyle gericilerin ve şeriat yandaşlarının baş kaldırmaları için uygun bir ortamın yaratılmış olmasıydı. İkinci neden de liberal ekonomi politikasının devletçiliğe karşı olmasıydı. Dipnot Soyak, adı geçen eser 400-418-423. Tartışma zevki. Atatürk'ün önemli özelliklerinden birinin de bir sorunu karara bağlamadan önce dostlarıyla, sonra da çevresinde yer alanlarla ve daha geniş kitlelerle tartışması olduğundan daha önce de söz etmiştik. Dost toplantılarında bu tür tartışmaların da önemli bir yeri vardı. Atatürk kendisinden değişik düşünenleri dinlemekten, onlarla tartışmaktan ve onları inandırarak kendi yanına çekmekten büyük zevk alıyordu. Bu diyalektik bir yöntemdi. Atatürk gerçeklere, doğru yollara, zıtların çarpışmasıyla ulaşıyordu. Bütün dostları Atatürk'ün özelliklerinden söz ederken onun bu yanını mutlaka vurguluyorlardı. İsmet İnönü 8 Şubat 1937'de Financial Times gazetesine şöyle bir demeç vermişti. Mücadeleci ve devrimci karakterde yaratılmış olan şefimiz toplumun içinde yaşamayı ve toplumla birlikte çalışmayı çok sever. Kalabalık bir toplumda bilimsel ya da sosyal bir konuyu saatlerce tartışmak onun özel bir zevkidir. Düşündüğü ve incelediği bir konuyu birçok kişinin katıldığı bir toplantıda anlatmak, tartışmak ve insanları inandırmaktan zevk alır. Atatürk'ün bu karakteri evde çocukların az konuşmaya, insanların susarak önlerine bakmaya alıştırıldığı bir toplumda eğitici bir yaklaşımdır. Halkın içinde yaşamayı seven devlet başkanının yanında yer alan görevlileri de tartışmaya katmak onun için çok önemlidir. Açık bir alanda herkesle tartışırken hiç ummadığınız biri size hiç beklemediğiniz bir soruyu ortaya atabilir. Bunları yanıtlayabilmek için insanın çok iyi bir bilgi birikiminin ve kendine güveninin olması gerekir. Birçok yazar Atatürk'le konuşurken onun en hazırlıksız durumlarda bile bu yeteneğini nasıl kullandığına tanık olmuş ve kendisine hayran kalmışlardır. Atatürk'ün bu inandırıcılık gücü değeri ölçülemeyecek yararlar sağlamıştır. Savaş ve devrimler içinde olan bir ülkede Büyük Millet Meclisi'ni bu anlayış içinde yönetmek kolay bir iş değildi. Atatürk milletvekillerine ve hükümet üyelerine sürekli bir kaynak olmuştur. Onu dinlerken insanın umutsuzluğu gider ve gücü tazelenir. O bir enerji hazinesidir. Atatürk'ü halkın içinde görmek gerçek bir zevk ve olağanüstü bir fırsattır. Yarım saat içinde halkın bütün durgunluğu dağılır, neşesi yerine gelir. Bireyler Atatürk'ü kucaklayarak bir kitle oluştururlar. Bu durumda halkın coşkusu doruğa ulaşır, herkes en güzel konuşmaları yapar, müzik yetenekleri olanlar en iyi marifetlerini tanıtırlar. Atatürk, Türk toplumuna kendine güvenmeyi aşılamıştır. Atatürk'ün tartışmaya olan merakı konusunda Kılıç Alış şunları yazıyor. Atatürk çok renkli ve coşkulu bir tartışmacıydı. Çok güzel ve tatlı konuşurdu. Konuşmaları daima samimi ve doğaldı. Konuklarına büyük bir nezaketle seslenirdi. Kendisini dinlemekte hiç yorgunluk duymazdı. Saatlerce saatlerce konuşur, onun sözleri gözlerin içine bakılarak büyük bir hayranlık içinde dinlenirdi. Sofrada çocukluğuna, gençliğine, askerlik ve devrimcilik yaşamına dair nice hikayeleri tekrar etmekten ve olaylara adı karışan arkadaşlarına tekrar ettirmekten zevk alırdı. Sofradaki sohbetlerinde özellikle yakın arkadaşı Nuri Jonker'e çatmaktan ve ona muziplik yapmaktan hoşlanırdı. Şaka dolu sohbetler arasında birdenbire sözü değiştirir, İsmet Paşa ve hükümet üyeleri sofrada hazır bulunurlarken Nuri Bey'e hükümeti tenkit ettirirdi. İsmet Paşa Atatürk'ün bu tavrının ne anlama geldiğini çok iyi bilirdi. Zavallı arkadaşımız Nuri Jonker bu yüzden İsmet Paşa'nın gadrine uğramıştır. Atatürk çok dikkatli bir insandı. O koskoca sofrada bulunanların davranışlarını gözünden kaçırmazdı. Konuşulanları asla unutmazdı. Yıllar sonra sırası gelince bu konuşmaları hatırlatırdı. Sohbetleri de çok güç arkadaş alırdı. Bir kez de aldı mı artık o arkadaşa çok güvenir, onunla dertleşir, özel her şeyini konuşurdu. Dipnot: Kılıç Ali, Kılıç Ali'nin hatıraları, hazırlayan Hulusi Turgut, İş Kültür 17. basım 2015, sayfa 588-593. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 46.